Ayrım 31.
Sayfa 344. Fakat sen ne iş yaparsın? Paşa, ben teknoloğum ama hiçbir teknik koleji bitirmedim, o da başka. Ayrıca levazım ajantasıyım. Daima cebimi dolduracak şekilde çalışırım. Bir iş kar getirmedi mi onu hemen bırakırım, anlıyor musun? Pavel Nikolayeviç acayip yanlış, hatta hileli bir şeyin farkına vardığını düşündü. Fakat bu adam o kadar neşeli, o kadar iyi, o kadar dostu ki, bu bir ay içerisinde ilk defa böyle biriyle karşılaşıyordu. Kendisinde onu kırmak cesaretini bulamadı. Sadece, "Fakat bu iyi mi?" diye sordu. Maxim hemen olumlu cevap verdi. "Aa, iyi iyi, na, biraz da dana al. Ondan sonra senin kompostonun bir tadına bakarız. Paşa, bir kere yaşayacağız. Onun için neden kötü bir hayat sürmeli? Güzel bir hayatımız olmalı paşa." Pavel Nikolayeviç buna karşı duramadı. Adam haklıydı. Bir defa yaşayacaktık. Niçin kötü bir hayat sürmeliydi, yalnız? Usulca payladı. Maxim, bunun kanuna aykırı olduğunun farkındasın. Maxim de onu omuzlarından tutarak aynı içtenlikle cevap verdi. Fakat paşa, bu duruma nasıl baktığına bağlı. Açık açık bir mısra okuyarak Rusanov'un dizine vurdu. Rusanov da dayanamayarak onunla birlikte güldü. Sen şairsin Maxim, dedi. Yeni arkadaşı ona sordu. Ya sen ne yapıyorsun, nerede çalışıyorsun? Bu dostça gevezelik sırasında kendisini kollamaktan vazgeçmiş olan Pavel Nikolayeviç elinde olmadan durakladı. Mevkini düşünmek zorundaydı. Genel olarak işin personelle ilgili. Alçak gönüllülüktü yaptığı, mevki daha yüksekti tabii. Nerede çalışıyorsun? Pavel Nikolayeviç çalıştığı büroyu söyledi. Maxim sevindi. Dinle, çok iyi bir insana bir iş bulmam gerek. Merak etme, adam giriş ücreti verecek. Kendisinden ne beklenildiğini biliyor. Pavel Nikolayeviç onu azarladı. Ne diyorsun? Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirsin? Çali hayretle, düşünülecek ne var dedi. Ve yine içkiden sonra biraz bulanıklaşmış olan gözlerinde hayatın anlamını arayan o bakış titreşti. Eğer bir personel memuru giriş ücreti almazsa neyle geçinir? Çocuklarını nasıl yetiştirir? Kaç çocuğun var? Tepelerinden boğuk, çirkin bir ses yankılandı. Gazeteyle işiniz bitti mi? Şiş, kötü gözlü baykuştu bu. Sırtında açık rob de şambur ile köşesinden çıkmıştı. Pavel Nikolayeviç'in gazetenin üzerine oturduğu ve bunu buruşturduğu ortaya çıktı. Müsaade et. Çali telaşla gazeteyi Rusanov'un altından çekti. Bırak paşa. İşte al baba. İstediğimiz herhalde bu değil. Senin olsun bu. Şulubin somurtkan bir tavırla gazeteyi aldı. Gidecekti fakat Kosoglotov onu durdurdu. Şulubin sessiz sedasız herkesi süzerken Kosoglotov onunla ilgilenmeye başlamıştı. Şimdi adamı yakından iyice görüyordu. Bu acayip suratlı adam kim olabilirdi? Yeni makyaj yapmış ve piyesteki rolünden sıkılmış bir oyuncuya benziyordu. Kosoglotov çaprazlamasına yattığı yatağından herhangi bir kimseye içeri girdiği dakika her türlü sorunun sorulduğu o transit hapishanelerinde öğrendiği pervasız tavırla ''Hey baba, senin işin nedir?'' diye sordu. Şulubin yalnız gözlerini değil, bütün kafasını Kosoglotov'a doğru döndürdü. Gözlerini kırpmadan ona baktı. Pijamasının yakasını gevşek olmasına rağmen sanki sıkı bir yakalık takmış gibi boynunu acayip bir şekilde kıvırarak onu süzmeye devam etti. Sonra birdenbire cevap verdi. Kütüphane memurluğu. Kosoglotov sorusunun ardından ikincisini yapıştırdı. Duraklamadan, nerede? Ziraat Teknik Enstitüsü. Rusanov bu adamı küçümsemek, ona haddini bildirmek istiyordu. Bunun sebebini de bilmiyordu. Belki de bunun nedeni adamın köşeden ısrarla bakması ve bir baykuş sessizliğiyle oturmasıydı. Belki de içindeki vodka konuşmaya başlamıştı. Fakat Rusanov gereğinden daha da küstahça bir tavırla ve daha yüksek sesle bağırdı. ''Tabii sen parti üyesi değilsin.'' Baykuş tütün rengi gözlerini ona dikti. Sanki kulaklarına inanamıyormuş gibi gözlerini kırpıştırdı. Gözlerini tekrar kırpıştırdı. Sonra da birdenbire çenelerini açtı. Aksine üyeyim. Odanın ortasına yürüdü. Yürüyüşü tabii değildi. Vücudunun bir yerine acı kama ya da iğne gibi saplanmaktaydı. Acayip bir şekilde eğilmiş, gövdesi etekleri uçuşan öne açık rob de şambırıyla uçmasına engel olmak için kanatları biçimsizce kırpılmış iri bir kuşu andırıyordu. 24. Bölüm. Kostoglotov bahçe bankının aşağısındaki çıkıntılı kayaya oturmuş güneşleniyordu. Çizmeli ayaklarını biçimsizce altına almıştı. Dizleri yere değiyordu. Kolları da gevşek ipler gibi yere doğru uzanıyordu. Açık başını da aşağıya doğru eğmişti. İşte böyle oturmuştu. Önünü iyice açtığı kurşuni robe de chambre ile güneşleniyordu. Kımıldamıyordu. Biçimi kurşuni bir kaya gibi girintili çıkıntılıydı. Karışık siyah saçlı başı sıcağı emiyordu, sırtı kızıyordu. Fakat o hiç kımıldamadan oturuyor, Mart sıcaklığını içine çekiyordu. Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey düşünmüyordu. Bu şekilde gülünç denilecek kadar uzun bir zaman oturabilirdi. Böylece geçmişte ekmek ve çorbadan almayı başaramadığı şeyi güneşin ışınlarından çekerdi. Nefes aldıkça omuzlarının inip kalktığı görülürdü. Fakat yuvarlanmaz, kendisini dimdik tutardı. Şişman ilk kat hemşiresi yaklaşarak o iyi huylu pazar yeri sesiyle ona seslendi. Bu iri yarı kadın bir keresinde Kostoglotov'u sağlık koşullarını bozmaması için koridordan atmıştı. Ama kendisi ayçiçeği tohumlarını çiğnemeye çok meraklıydı. Şimdi de özel hakkını kullanarak bahçe yolunda yine ayçiçeği tohumlarını dişleriyle kırıyordu. ''Hey adam, duyuyor musun adam?'' Kostoglotov başını kaldırdı. Güneşe karşı gözlerini kısarak yan yan kadına baktı. ''Sargı odasına gel, doktor seni çağırıyor.'' Genç adam o sıcak, taşlaşmış durumda oturmaya devam etti. Sanki nefret ettiği bir işe çağrılmış gibi kalkmayı, hareket etmeyi istemiyordu. Sinirli sinirli ''Hangi doktor?'' diye sordu. ''Gitmen gereken doktor.'' Kadının sesi yükseldi. ''Siz hastaları bahçeden içeriye taşımak benim görevim değil, onun için kalk bakalım.'' Kostoglotov ısrar etti. ''Benim sargıya ihtiyacım yok, herhalde başka birini istiyorlar.'' Hemşire ayçiçeği tohumlarının kabuklarını tükürerek ''İstediği sensin sen.'' dedi. ''Sıska bacak seni başkasıyla nasıl karıştırabilirim? Senin gibi bir tek kişi var güzelim.'' Kostoglotov içini çekerek bacaklarını uzattı. Kollarına dayanarak hafifçe homurdandı. Kalkmaya başladı. Hemşire ona hoşnutsuz gözlerle bakıyordu. ''Bütün zamanını yürüyerek geçirmiş, gücünü tüketmişsin. Yatakta dinlenmen gerekirdi.'' ''Ah hemşire!'' Kostoglotov içini çekti. ''İleriye bakarak her şeyi görebilseydik.'' Yoldan topallayarak ilerledi. Artık askeri karışını takmıyordu. O askerce duruşundan da hiçbir şey kalmamıştı. Yürürken kamburunu çıkarıyordu. Yeni, hoş olmayan bir şeyle karşılaşmayı bekleyerek sargı odasına girdi. Bunun ne olduğunu bilmiyordu ama mücadeleye de hazırdı. Onu sargı odasında 10 günden beri Doktor Vera Kornelievna Gangart'ın yerine çalışmakta olan Ella Rafaelovna yerine tombul genç bir kadın bekliyordu. Kadın yalnız kanlı canlı değil, öylesine sağlıklıydı ki yanakları alev alev yanıyordu adeta. Kostoglotov onu ilk defa görüyordu. ''Adın ne?'' Adam daha eşiği aşamadan kadın bu soruyla onu olduğu yere çiviledi. Güneşin ışınları burada gözlerine gelmemesine rağmen Kostoglotov bu sefer hoşnutsuzlukla kirpiklerini kısarak yan yan baktı. Bakışlarıyla odayı çabucak taradı. Kendisinin neden çağırdıklarını anlamaya çalışıyordu. Fakat cevap vermekte acele etmedi. Bazı zamanlar insanın adını vermemesi gerekir. Bazen de yalan söylemeli. Kostoglotov şimdi hangisinin uygun olacağını bilmiyordu. Doktor sordu. Adın? Tombul elleri vardı. Adam istemeye istemeye itiraf etti. Kostoglotov. Nereye saklanmıştın? Elbiseni hemen çıkar. Buraya gelerek masaya yat. Kostoglotov birden bir hatırladı ve gördü. Artık her şeyi anlamıştı. Kan verecekti. Genç adam hastalara kanı sargı odasına verdiklerini unutmuştu. Fakat hayır. Bir kere o prensibe sıkı sıkı sarılmıştı. Başkasının kanını istemiyordu. Kendi kanından vazgeçecek de değildi. Sonra sanki başkalarının kanıyla şişmanlamış gibi duran bu kesin tavırlı, iri göğüslü tombul kadın onda güven hissi uyandırmıyordu. Vega orada değildi. Tekrar yeni bir doktor, yeni usuller ve yeni yeni hatalar. Neden her şey atlı karınca değildi? Hiçbir şey yerinde durmuyordu. Öfkeyle bakınarak elbisesini çıkardı. Bunu asacak bir yer aradı. Hemşire yer gösterdi. Kostoglotov o arada kan verilmesine ne gibi itirazlarda bulunabileceğini düşünüyordu. Röp de şambırını astı, ceketini çıkardı, bunu da astı. Çizmelerini çıkarıp ayağıyla bir köşeye itti. Yüksek, yumuşak döşemeli masaya gidip yatmak için çıplak ayakla temiz muşamba zeminde yürüdü. Bir mazeret gelmemişti aklına. Böyle bir şeyi birdenbire bulamamıştı. Kan verme aleti masanın yukarısında parmaklıklı çelik bir sehpaya asılmıştı. Lastik borular, cam tüpler. Bu cam tüplerden birinde su vardı. Aynı sehpada değişik boylarda kavanozların konması için kıskaçlar, halkalar da bulunuyordu. Yarım litre, dörtte bir ve sekizde bir. Sekizde bir litrelik kavanoz yerine takılmıştı. İçindeki kahverengi kanı, kan tipi, verenin adı ve kanın alındığı tarih yazılı olan etiket yarı yarıya gizliyordu. Bakmaya davet edilmediği yerlere bakmak adetinde olan Kostoglotov masaya tırmanırken bütün bunları okudu. Sonra da başını kafa kısmına koyacağı yerde "Ha!" diye bağırdı. "28 Şubat, eski kan bu, bunu kullanamazsınız." Doktor öfkeyle "Bu ne biçim konuşma?" diye sordu. "Eski yeni, kan saklanması konusunda ne biliyorsun? Kan bir aydan daha uzun bir zaman saklanılabilir." Kırmızı yüzünde hiddet ahududu rengine bürünmüştü. Dirseklerine kadar çıplak olan kolları tombul ve pembeydi. Bazı yerlerde tüyleri ürpermiş gibiydi. Ama bunun nedeni soğuk değil, daimi isilik olmasıydı. Bu lekeler Kostoglotov'u boyun eğmemeye kışkırttı. "Doktor, kolunu sıva," diye emretti. "Kolunu gevşek bir şekilde uzat." Kan vermede çalıştığı ikinci yıldı bu. Henüz kendisine güvenen bir tek hasta ile bile karşılaşmamıştı. Hepsi de sanki damarlarında bir kral soyunun kanı varmış da bunun karıştırılmasından korkuyorlarmış gibi davranıyorlardı. Hastalar daima kana şüpheyle bakıyor, bunun renginin, tipinin, tarihinin uygunsuz olduğuna kanaat getiriyorlardı. Veya kan çok sıcak ya da çok soğuktu, pıhtılaşmıştı. Ya da hastalar sadece "Bana verdiğiniz kötü kan mı?" diye soruyorlardı. Neden kötü olsun? Üzerinde kullanmayın yazılı. Çünkü bu belirli bir hasta için ayrılmıştı. Onun için saklanacaktı bu. Fakat sonradan hastanın bu kana ihtiyacı kalmadı. Hasta iğnenin sokulmasına razı olur. Fakat yine de kendi kendine homurdanmaya devam ederdi. Bu kanın gerçekten kötü olduğunu belirtiyor. Kadın ancak kesin bir tavırla bu budalaca şüpheleri yenebiliyordu. Ayrıca daima hızla hareket ederdi. Çünkü her gün başka başka hastanelerde ve koğuşlarda bir sürü kişiye kan vermek zorundaydı. Fakat Kostoglotov burada hastanede damarın iki yerinden delinmesi ya da iğnenin isabet etmemesi yüzünden kan şişmelerini hematoma görmüştü. Aceleyle yapıldığı, önceden dikkatle denenmediği için hastanın ateşinin çıktığı ya da üşüyerek titrediğini gördüğü gibi. Adam bu isilikli, sabırsız, pembe ve tombul kollara hiç güvenemiyordu. X ışınları yüzünden yorgun düşen, kendi zayıf, hasta kanı her şeye rağmen kendisine yeni verilecek olandan daha sevgili, daha değerliydi. Kanı bir yolunu bularak kendi kendisine iyileşecekti. Zaten kanı zayıfladığı takdirde tedavilere daha çabuk son verirlerdi. Bu da daha iyi olurdu. Kostoglotov "Hayır," diye reddetti. Gömleğinin kolunu sıvamadı. Kolunu da gevşek halde uzatmadı. "O kan eski. Hem de bugün kendimi iyi hissetmiyorum." İki sebep birden ileri sürmemesi gerektiğini biliyordu. Daima bir tek sebep söylemeliydi. Fakat bu ikisi birden dilinin ucuna gelivermişti. Doktor "Pekala," dedi. "Şimdi tansiyonuna bakalım." Hemşire kadının tansiyon aletini getirdi. Doktor hastanede çok yeniydi. Fakat hemşire sargı odasının her zamanki nöbetçisiydi. Fakat Oleg'in o zamana kadar kendisiyle bir işi olmamıştı. Çok genç bir kızdı. Uzun boylu, esmerdi. Japonlarınki gibi çekik gözleri vardı. Tepesine topladığı saçları o kadar kabarıktı ki ne hemşire kepi ne de üç köşeli bir eşarp bunu örtebilirdi. İşte bu yüzden kız sabırla bu saçtan kulenin her yüksek yerini ve her bukleyi sarmıştı. Saçlarını sarmak için işe 10 dakika daha erken gelmek zorunda olduğu anlaşılıyordu. Bütün bunlar Oleg'i ilgilendiren şeyler değildi. Fakat genç adam kızın beyaz tacını ilgiyle süzüyor, saçlarının sarmadan nasıl olduğunu hayal etmeye çalışıyordu. Burada önemli olan kimse doktordu. Duraklamadan onunla savaşması, itiraz etmesi ve doktoru fikrinden vazgeçirmesi şarttı ve Japon gözlü kızı seyrederken hız kaybediyordu. Her genç kız gibi bu hemşirenin de sırf genç olduğu için çekiciliği vardı. Bu çekicilik ve gizemi her adımıyla taşıyor, başının her hareketiyle açıklıyordu. Bu arada Kostoglotov'un kolu kara yılanla iyice sıkılmış ve tansiyonda uygun bulunmuştu. Oleg kan verilmesini önlemek için yeni bir özür söylemek üzere ağzını açtığı sırada kapı hemşiresi doktoru telefona çağırdı. Kostoglotov "Doktor nereden?" diye sordu. Sesinin her hafifleyip yükselişi de kızın içindeki gizemin bir parçasıydı. O da bunu hissediyordu. Bu yüzden konuşurken kendi sesini dikkatle dinliyordu. Kan verme merkezinden. Neden eski kan getiriyor? Oleg sondaj yapıyor, şüphesini bu genç kızın üzerinde bile deniyordu. Kız, kan eski değil diye odada haykırırcasına ilerledi. Saçı bir taç gibiydi. Kız bilmesi gereken her şeyi öğrendiğinden emindi. Belki de biliyordu. Güneş binanın bu tarafına geçmişti. Işınları odaya doğrudan doğruya girmiyor fakat iki pencere pırıl pırıl parlıyordu. Bu yerden yansıyan büyük beyaz bir leke de tavanın bir kısmını dolduruyordu. Burası çok ışıklı, çok temiz ve sessizdi. O da hoştu. O lekenin göremediği bir kapı açılarak başka bir kadın içeri girdi. Ayakkabıları hiç gürültü çıkarmıyor, topukları ben diye takırdamıyordu. Fakat Oleg tahmin etti. Hiç kimse böyle yürüyemezdi. Bu odada eksik olan oydu. Yalnız o. Vega. Evet oydu. Kadın Oleg'in görüş açısına girdi. Hem de sanki odadan birkaç dakika önce ayrılmışçasına. Oleg gülümsedi. Neredeydin Vega Korneliyevna? Ona seslenmemiş, bunu yumuşak bir sesle mutlulukla sormuştu. Masaya bağlı olmamasına rağmen doğrulup oturmadı. Oda sessiz, ışıklı ve hoş bir görünüşteydi şimdi. Vega'nın da soracağı bir soru vardı. O da bunu gülümseyerek sordu. Asilik mi ediyordun? Karşı koyma isteği hemen zayıflamış olan, o masada yattığını ve oradan kolay kolay uzaklaştırılmayacağına sevinmeye başlayan Oleg cevap verdi. Ben mi? Hayır, isyan ettim bile. Neredeydin? Bir haftadan daha uzun bir zaman geçti. Kadın onun başında durarak sanki iyi anlayamayan birine alışamadığı yeni kelimeleri dikte ettiriyormuş gibi her heceyi belirli bir şekilde söyleyerek ''Yeni onkolojik istasyonlar kurmak için dolaştım. Kansere engel olma konusuyla ilgili konuşmalar yapmak için de. Kırların derinliklerine mi gittin? Evet. Tekrar gitmeyeceksin değil mi? Bir süre gitmeyeceğim. Ya sen kendini fena mı hissediyorsun?'' Bu sözlerde ne vardı? Sessizlik. Dikkat, doğrulanmayan ilk önsezi, bir doktorun gözleri. Fakat bütün bunların gerisinde açık kahverengiydi bu gözler. Tıpkı bir fincan kahveye iki fincan süt koymuşsun gibi. Oleg kahve içmeyeli çok olmuştu. Bunun rengini hatırlayamıyordu. Fakat bu gözler gerçekten dostçaydı. Çok eski bir dostun gözleri. Hayır, bir şey yok. Galiba güneşte fazla kaldım. Orada oturdum. Neredeyse uyuyakalacaktım. Güneş banyosu nasıl yaparsın? Sıcaklığın tümörler için kötü olduğunu bilmiyor musun? Ben bununla sıcak su şişelerinin kastedildiğini sanıyordum. Güneş daha da kötüdür. Yani Karadeniz kıyısına gitmeme izin verilmeyecek, öyle mi? Kadın başını salladı. Ne hayat? Sürgün yerini değiştireyim olsun bitsin. Kuzeydeki Norilsk'e gideyim. Kadın omuzlarını silkti. Bu yalnız onun gücünün ötesinde değil, anlayışının da ötesindeydi. Oleg sordu. Verdiğin sözü neden tutmadın? Ne? Anlaşmamızı kastettim. Bana kan verme işini kendin yapacağını, beni burada yatıp kalkan doktorlardan birinin eline bırakmayacağını vaat etmiştin. O burada kalan sıradan doktorlardan değil, üstelik o bir uzmandır. Onlar burada bulundukları zaman işlerine karışamayız, buna hakkımız yok. Fakat o gitti. Gitti mi? Kendisini çağırdılar. Ah atlı karınca, atlı karıncanın dönerleri, seni atlı karıncanın kendisinden kurtardı. Demek işi sen üzerine alacaksın. Evet, fakat o eski kan meselesi nedir? Oleg başıyla kavanozu işaret etti. O eski değil, fakat bunun sana göre olmadığı da muhakkak, sana dörtte bir litre kan verilecek işte. Vera Korneliyevna başka bir masadan dörtte bir litrelik bir kavanoz getirerek bunu Oleg'e gösterdi. Etiketi kendin oku. Vera Korneliyevna, bütün mesele benim lanetlenmiş bir hayat sürmemde. Kimseye inanmıyorum. Her şeyi kontrol etmem gerek. Böyle bir kontrol yapmak zorunda olmadığım zaman sevdiğime inanamaz mısın? Bu sözleri ölüyormuş gibi büyük bir yorgunlukla söylemişti. Fakat meraklı gözleri yine de kontrolden kendilerini alamadılar. Etiketi bir bakışta okudular. Tip B. 1 L. Verici. Yaroslavsevna, 5 Mart. Oleg canlı, şevkli bir tavırla, ''Ah 5 Mart'' dedi. ''Güzel bir tarih bu. Bu kan bana iyi gelecek.'' ''Demek sonunda kan vermenin sana iyi geleceğini anladın. Halbuki nasıl savaştın?'' Anlamamıştı. 5 Mart Stalin'in ölüm yıl dönümüydü. Neyse, önemli değildi bu. ve Oleg gömleğinin kolunu sıvadı. Kolunu gevşek bir şekilde yanına uzattı. Bu onun için en memnun olunacak şeydi. O ezeli ihtiyatlığı bir yana bırakmak, inanmak, inanca teslim olmak. Bu yoğunlaştırılmış hava gibi yavaşça, sessizce yürüyen, her hareketi ölçülü olan sıhhatli kadının hata yapmayacağını biliyordum. Oleg sanki dinleniyormuş gibi orada yatıyordu. Zayıf güneş ışınları, geniş, dantel gibi bir leke düzgün olmayan bir daire şeklinde tavanı dolduruyordu. Bilinmeyen bir cismin yansıması olan bu leke zevkini arttırıyordu. Temiz, sakin odayı daha hoş bir hale sokuyordu. O arada Vera Kornelievna ustalıkla Oleg'in damarlarından az bir miktar kan aldı. Santrifüjü döndürmeye başladı ve santrifüj levhasının dört yerine Oleg'in kanından sürdü. Adam, "Neden dört?" diye sordu. Bunun nedeni yalnızca bütün ömrü boyunca her şeyi sormaya alışmış olmasıydı. Şimdi böyle tembel tembel yatarken bile bu işin nedenini öğrenmeyi istemişti. Biri kanların uyup uymayacağını anlamak için. Üçü, tüp içindeki cinsi tayin etmek için. Ne olur ne olmaz. "Madem tipler aynı, başka hangi şekilde uymalarını istiyorsun?" Kan verinin, serumunun, hastanın al yuvarlarının hücreleri yapıştırmayacağından emin olmak gerek. Böyle olaylar enderdir ama gene de rastlanıyor. Demek mesele bu. Peki onu neden çeviriyorsun? Al yuvarları ayırmak için. Her şeyi bilmem gerek, öyle değil mi? Bilmesi gerekmezdi. Tavandaki ışıltılı lekeyi seyretmeye koyuldu. Yeryüzünde her şeyi öğrenemezsin. Ne yaparsan yap, yine bir budala olarak ölürsün. Beyaz taçlı hemşire 5 Mart tarihli kavanozu sehpadaki kıskaca tepesi üstü geçirdi. Sonra Oleg'in dirseğinin altına bir yastık koydu. Kırmızı bir lastik boruyu genç adamın dirseğinin yukarısından düğümledi. Bunu sıkmaya başladı. Japon gözleriyle bunu ne kadar daraldığına bakıyordu. Bu kızda bir gizemli yan bulunduğunu sanması çok acayipti. Hiç gizem yoktu onda. Sıradan bir kızdı işte. Doktor Gangard elinde enjektörlerle geldi. Şırınga normal içi duru sıvıyla doluydu. Fakat iğne görünmemiş bir biçimdeydi. Daha doğrusu bu bir iğne değil, bir tüptü. Ucu üçgen şeklinde bir tüp. Bu tüp eğer kendisine sokulacak olmasaydı tek başına hiç de önemli sayılmayacaktı. Vera Kornelievna tek kaşını kaldırarak damarı ararken, "Damarların kolaylıkla gözüküyor," dedi. Bir çabayla o korkunç iğneyi soktu. Sanki deri yarılırken kulakla duyulabilecek bir ses çıkmıştı. Hepsi bu kadar. Burada insanı şaşırtan bir sürü şey vardı. Neden dirseğin yukarısına lastik boru bağlıyorlardı? Niçin enjektörde suya benzer bir sıvı vardı? Bunu sorabilir ya da kendi kendine düşünebilirdi. Herhalde havanın damara girmemesi, kanının şırıngaya dolu vermemesi içindi o sıvı. İğne damarın içindeyken hemşire lastik boruyu gevşetti. Sonra da çekti. Doktor Gangard enjektörü usulca iğnesinden çıkardı. Hemşire cihazdan çıkan lastik hortumun ucunu aşağı çekerek alttaki leğene ilk kan damlalarını damlattı. Ve bir dakika sonra Doktor Gangard hortumun bu ucunu enjektör yerine iğneyle birleştiriyordu. Uçla iğneyi birleştiren kısmı tuttu. O arada yukarıdaki kolu çevirerek akımı ayarladı. Kolu pek az çevirmişti. Borunun bir kısmı olan daha geniş cam tüpteki saydam sıvı da hava kabarcıkları teker teker ağır ağır yükselmeye başladı. Bu hava kabarcıkları yukarı doğru çıkarken Oleg'in kafasında da sorular böyle yükselmeye başlamıştı. Neden o kadar büyük bir iğne? Niçin ilk kan damlalarını tüpten damlatıyorlar? Neden bu hava kabarcıkları? Bir budala 100 akıllı adamı uğraştıracak sorular sorabilir. Soru soracaksa başka bir konuyu sorabilirdi. Odadaki her şey nedense şendi. Özellikle tavandaki beyazımsı güneşli leke. İğne damarına sabit şekilde yerleştirilmişti. Kavanozdaki kanın düzeyi pek fazla inmiş sayılmazdı. Hatta hiç inmemişti. Japon hemşire kendi sesini dinleyerek sokulgan sokulgan, "Bana ihtiyacınız var mı Vera Kornelievna?" diye sordu. Doktor Gangard usulca cevap verdi. "Hayır, sana ihtiyacım yok. Yarım saat için çıkabilir miyim? Benim sana ihtiyacım yok." Beyaz taçlı hemşire adeta koşarcasına dışarı çıktı. İkisi yalnız kaldılar. Hava kabarcıkları ağır ağır yükseldi. Fakat Vera Kornelievna kolu çevirdi ve bunların yükselmesi de sona erdi. Bir tek hava kabarcığı bile yüzeye çıkmadı. "Kapattın mı?" "Evet." "Niçin? Her şeyi bilmen gerekir mi?" Kadın gülümsedi ama cesaret verircesine.